Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı günüdür. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim.
Nasılsın hayatım?
Yorgunum.
Yorgunsun değil
mi? İnanılmaz yorgunum. Çalışmaya başladım ilk hafta, çok keyfim yerindeydi. Artık pilim bitti.
İkinci hafta neden çalışmaktan nefret ettiğini bir kez daha hatırladın değil mi?
Yani şimdi öyle demeyelim, sevgili patron içimiz de bizi dinliyor ve bayılarak dinliyor.
Yok, genel olarak çalışma konseptinden diyorum. Evet, yani evet. Çalıştığın yerle ilgili demiyorum.
Yok, tam tersi. Genel olarak çalışma konsepti çok keyifli. Mesleğimiz öyle bizim. Aslında evet. Çalıştığım yerle de alakalı değil. Böyle bazı işler odaklı olması gerekiyor. Bazı işler muhakkak bir şekilde son dakikaya kalıyor falan, böyle yani işin doğası gereği aslında olan bir şey. Sadece bazen şey oluyorum böyle, hani sağ ol be. Hani bunu böyle bir duymak hoşuna gidiyor insanın. Hani onu duymak moral ve o yorgunluğu alan bir şey oluyor. Bazen onu duymayınca üzülüyor insan ama onun dışında okey yani. Tatlı yorgunluklar bunlar. Çalışmak keyifli ya. Ama yorgun, dizlerimden aşağısını hissetmiyorum yani iki gündür.
Geçmiş olsun diyorum en kısa zamanda. Dipçik gibi dimdik durursun sen de pek çok şeyin karşısında.
Diyorsun.
O zaman sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmadan önce yarın canlı gösterimiz var. Biliyorsun yavru kobralarımız bize en çok cumartesi günü bölüm çıkar çıkmaz dinliyorlar. Hiçbir şey için geç değil. Çıkın çıkın gelin diyelim.
Yarın 8'de Kadıköy Entropi sahnedeyiz. 24 Aralık Pazar günü saat 8'de Entropi sahnedeyiz. Çıkın çıkın gelin. Bedava etkinlik ayol.
Daha ne? Bu devirde ne var bedava?
Ama
mi?
Bu sefer uyarıyorum. Şapka gezdireceğiz. Her seferini unutuyoruz. Bu sefer lütfen bir yavru kobramız hatırlatsın bize gösteriye gelecek. Hakikaten iyice bedavaya da çıkmayalım yani. Artık o kadar da değil yani.
Bu arada gece sonunda ödüllerimizi dağıttıktan sonra bir quizimiz var biliyorsun. Quizde de birinci ve ikinci yarışmacımız sürpriz hediyeler kazanacak. Bunu da şimdiden duyuralım. Bir de üstüne karlı çıkabilirler gösteriye gelip.
İnanılmaz karlı çıkma ihtimalleri var. Çünkü geçen hafta bahsettiğimiz ve hala ismini vermemekte ısrar ettiğimiz bu yavru kobralarımızın markası ve müthiş ilerici progresif oluşumları. Bakalım bir güzellik düşünüyorlar sevgili yavru kobralarımıza ve bize canlı gösterimizde gibi. Ödüllerimiz dikkat çekici olacak bu sefer.
Çok. Biz de herhalde seneye altın kelebeğe panten gibi bize de konduracaklar markayı.
Öyle gibi görünüyor. İnşallah bakalım.
Seneye biz de öyle devam edeceğiz. O zaman hadi hatırlatalım. Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast, Twitter'ımız Kobra Pod.
En önemlisi bize destek olabileceğiniz Kreosus hesabımız Kobra Kobra Podcast. Bu arada çağrılarımız karşılık buluyor. Bazı yavru kobralarımız gönderdikleri yardım miktarlarından utanıp bunu arttırmışlar. Sağ olsunlar.
Çok teşekkür ederiz kendilerine ve diğer yavru kobralarımıza da örnek olmasını temenni ederiz.
Evet.
Ederiz.
Ederiz. Ciddi temenniler bunlar yani.
Kesinlikle.
4 senedir bir mikrofonun karşısında bedavaya oturmak insanın artık canını sıkıyor.
Bununla ilgili Instagram'da da bir tartışmaya girdik biz. Hala her gün o yoruma beğeni geldikçe güncel kalıyor o tartışma benim hafızamda. Tabii ki sevdiğimiz için yapıyoruz. Tabii ki istediğimiz için yapıyoruz. Ama bir noktada ister istemez işe dönüşüyor. İster istemez artık başka bir yere gidiyor. Bunun da bir karşılığı olmalıymış gibi. En azından bu dinlendiğimiz platform adına yazmıştım ben, yavru kobralarımız adına değil tabii ki. Bu platformdan bir gelir elde edebilmeliyiz yani. Yavru kobralarımızdan da istememeliyiz.
Aynen öyle. Yani bu konuda Spotify artık bir şey yapmalı. YouTube nasıl telif ödüyorsa içerik üreticilerine, bir zahmet Spotify'da ödeyiversin yani.
Asla ödememenin de bin bir yolunu arıyor biliyorsun podcastçilere. Neyse, bunlar artık başka zamanın konuları. Haydi gündeme.
Kobralara rakip geliyor diye biz bu güzeller masadayı konuşmuş muyduk?
Konuşmamıştık ama gerçekten de kobralara önce Demet Akalın Jess'le birlikte rakip oldu biliyorsun. Demet'le Jess her sabah mı ne öyle bir şey yapıyor. Şimdi de
Safiye, Bülent ve Banu üçlüsü dünya güzelleri masada.
Masada.
Masada konseptiyle
gündem... Daha çok yatakta gibi herhalde.
Pijama partisinde.
Yatak dışında bir şey konuşulmadı henüz programda.
Yatak da yorgan üstünden konuşuluyor.
Evet.
Yorgan üstünden ve tarih öncesinden konuşuluyor.
Son 10 yılda herhangi bir cinsel birliktelikleri olmayan kişilermiş gibiler. O yüzden de hani bu konuları açmanın da bir lüzumeti yok ortamda.
Hayır, bir de şöyle tarih öncesiler. Bülent Ersoy, Banu Akan ve Safiye işte birbirlerine böyle güzelsin bilmem nesin işte üstüne bindim sana bindim diye böyle. Bir de onu bilerek de Safiye Soyman yani o tabii kelimeni bilerek öyle söylüyor. Böyle bir yanlış anlaşılacak bir şey söyleyince siz leblebi misiniz dedi. Lezbiyen demek.
Hiç duymadım.
E duymazsın. Yani anneannene falan sorman gerekir.
Evet.
Onların döneminde konuşuluyormuş çünkü bu şekilde. Bak sen Bülent Ablo'daki homofobiye.
Şaşırtıcı değil.
Değil.
Program da yani gündem konuşmak için yola çıkmışlar ama tabii gündeme sıra gelemiyor bir türlü. Birbirlerini övmekten ve seks hayatlarından bahsetmekten.
Bunlardan birine de Bülent Ersoy.
Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra 3,5 saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Benim diyeninki 15 dakika sürmüyor. Hemen tik tak.
Evet. Diye de bir isyanda bulundu. Bülent Hanım bana ulaşsın. Süreleri uzatmanın çok basit yöntemleri var. Kolilerine ben hemen şey yapabilirim ya, öğretebilirim bunları. 15 dakika ne ya?
Demek ki denk gelmemiş diyelim divamıza. İstesin Rabbim gönderir değil mi?
Hayır, Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim.
Aynen öyle. Allah insan alıştığından ayırmasın diyelim.
Neyse, böyle seviyesiz bir program başladı YouTube'da. Merak edenler bile açıp izlemesin. Yani gerçekten çok kötü çünkü. Hani biz bu arada severiz seviyesiz çok şeyleri. Dünyayı gezerken izledik onları. Vietnam'da ayrı, Hindistan'da ayrı. diye.
Özel geceler düzenledik hayatım
yani,
kendi kendimize.
Kendi kendimize neler yaptık. Yani izleme partileri yaptık.
Ama yok. Bu olmamış yani. Olacak gibi bir şey değil. Dileyelim ki ömürleri kobra kobra kadar uzun olsun hayatım. Hiç zannetmiyorum ama zor.
Yani onların zor. 4 sene kendi ömürleri kaldı mı bilmiyorum da senden bir program çeksinler diyorsun.
Hani böyle bazı manyak ünlüler de var ya, her şeyi kendine yoran. Bizde onlar gibi başarısız bir kobra denemesi olmuş maalesef.
Değil mi? Herkes kobraya özeniyor. Aynen. Nevşin bizi dinliyor. Fatih bizi dinliyor. Bir Gün Gazetesi bizi dinliyor. Bülent de Banu bizden feyz alıyor. Tabii canım. Onlar bizden feyz alıyor mu bilmiyorum ama biz Bülent ve rahmetli Oya ikilisinden her zaman feyz almışızdır, evet. Senle ben yani.
Kesinlikle.
Ben
kesinlikle.
Bülent gibi coştukça sen de Oya gibi frenine basmayı hep bildin yani.
Sallandık biliyorsun Kobra Biricim bu hafta. Bir bana sağa, mı söylüyorsun bir sola sallandık.
Ben 23.53'te deprem oldu. 00.00'da sokaktaydım. Eve girdiğimde saat 2'yi geçiyordu o gece yani.
İnanmıyorum sana. Tabii. Bugün de sallanmışız.
Evet, sallandık üstüne. Bu arada. Evet. 8 gibi falan.
Ben ikisini de hissetmedim.
Ben 18'dekini de hissettim.
Biz de Ahmet Hakan gibi.
İstanbul'daki depreme kim daha hazırlıklıysa, kimin geçmiş yatırımları varsa
ona oy vermeliyiz ki deprem olmadan hemen 3 milyon konut inşa edilsin, biz de oralara taşınalım.
İnşallah.
Proje bu.
Ama yani İstanbul'da şöyle bir güzelliği var. Ben mesela çıktım gecenin 12'sinde sıcak salya peşliğinde bekledim yani şehrin yıkılmasını. Dedim yapacak bir şey yok artık. Son bir salyamı içeyim şu İstanbul'a karşı dedim. Çok şükür bir şey olmadı. Ama Allah Naci Görür uyarıyor. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor diye.
Ben diğer hocalara inanmayı seçiyorum.
Bak daha deprem oldu 3 dakika sonra birisi tweet atmış. Açıklama geldi şundan bundan diye. Google'ladım beyefendiyi. İlahiyat mezunu ama jeoloji bölümünde profesör.
Lazım.
Lazım.
Lazım. Çünkü bir belli ki lazım.
Evet, çünkü belli ki inşaatla, demirle, betonla, işte çelikle, işte önlemle, mühendislikle falan olmuyor bu işler. Fatiha'ya artık bundan sonra sığınacağız gibi duruyor. Fatiha'lık vakit kaldı çünkü artık geriye gibi görünüyor bir yandan da.
En korkutucu olan da o. Hamdü senalar olsun diyelim. Hepimize de geçmiş olsun.
Ülkemizde tabii ki sadece jeolojik olarak depremleri olmuyor. Türkiye depremler ülkesi. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde çam ağacı süslenmesi yüzünden öğrencilerle güvenlik birbirine girdi. Olaya bak yani. 18-30 yaş arası, çünkü genelde İstanbul Üniversitesi'ndeki Beyazıt yerleşkesinden 30'la mezun olunuyor. Gençler bunlar.
Evet.
Bir şey yapmak istemişler. Hristiyan adetidir, Türk adetidir, Yahudi geleneğidir. Size ne ya?
Bu olayın bir benzeri geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de oldu biliyorsun. Öğrencileri silahla korkutmaya kadar gitti olay. Öğrenciler süsledi, onlar söktü. Onlar süsledi, onlar söktü.
Esas sorulması gereken soru da şu burada bu arada. Bu özel güvenlik görevlere okey müdahale etti, kargaşa yarattı da kimden aldılar bu emirleri? Yani eğer dekanlıktan veya rektörlükten aldılarsa ayrı bir sıkıntı. Eğer vazifeden görev çıkardılarsa kendilerine o bambaşka çok daha büyük bir sıkıntı.
Her ikisi de olabilir.
Çünkü yani öğrencilere açıkça şiddet uygulayanlardan bir tanesi güvenlik amiriymiş.
Hı-hı.
Olaydan kendine görev çıkarıp atladıysa onu bilemeyeceğim yani.
Rektörden aldığı güçle de bunu yapmış olabilir. Çünkü rektör de üniversiteyi kendi kişisel kullanım blogu alanı. Evet, adeta bloğa çevirmiş. Tıkır tıkır başına gelenleri yazıyor Ayşe Arman gibi beyefendi.
Rektör Osman Bülent Zülfikar Konya Dedemen Otel'deki konaklama serüvenini paylaşmış üniversitenin resmi sitesinde.
Bak Ahmet Hakan oluyor, herkes gün geçtikçe ülkede görüyorsun.
Ya. Influencer. Herkesin kendi bir alanı var. Bak sen nasıl Spotify'dasın? O da istanbuluniversitesi.gov'da. Aynen. Onun da influence alanı o. O da Dedeman Otel'deki işte rezervasyon yaptırmama rağmen işte saatlerce bekletildim, mağdur edildim falan. O da onu oradan paylaşıyor yani. Hep ölüm ilanı mı paylaşacaklar, arada da otel review'u paylaşsınlar, yorumları paylaşsınlar.
Sakın gitmeyin diye de sözlerini bitirdi herhalde beyefendi.
Derhal Booking'ten İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesine sponsorluk.
Lütfen artık, daha ne yapsınlar?
Daha ne yapsınlar yani? Osman Bülent Zülfikar Bey de hemen bir gezi YouTube kanalı. Bir sırt çantası sırtına.
Otel tecrübelerini paylaşacak bizlerle.
Evet. Dört köşe, beş bucak Türkiye.
İstanbul Üniversitesi'nin YouTube kanalı vardır hayatım. Oradan yapar kendisi yayınlarında.
Evet. Çok yani mantıklı. Yenisine ne gerek var?
Hiç.
Devletin orada parasını verip yaptığı var zaten.
Hayırlı işler diyelim. Kolay gelsin diyelim. Ne diyelim? Bir bol de, okunmalar, bol tıklanmalar diyelim.
Bir de YouTube için de gerçekten hep şey diyorlar ya, yapılmamış içerik. Yapılmamış içerik. Bakalım jakarlı arabayla nasıl dolaşılıyor Türkiye? Hayır. Kanalın adını buldum. Emniyet şeridiyle Türkiye.
Müthiş.
Basacak emniyet şeridinden Türkiye'deki otelleri gezecek. Hem YouTube'a video çekecek hem de İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesine yorum yazacak. Muhteşem.
Ay, kolay gelsin diyelim beyefendiye. Harika bir iş bulduk bence. Başını kaşıyacak vakti olmayacak.
Rektörlükten daha iyi yapacağına eminim.
Ben de. Bu hafta böyle bir bakanlıklarımızın çalışma haftası gibi olmuş Kobra Bircim. Ben de arka arkaya o bakanlıklarımızın icraatlerini sıraladım. Dışişleri Bakanlığı ile başlayalım istersen.
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı zorluklar nedeniyle Avrupa Birliği ile bir görüşme başlatmış. Özellikle iş insanı, akademisyen, öğrenci, sanatçı ve gazetecilere kolaylık sağlanmasını talep etmişler.
Avrupa Birliği de eminim hemen aciliyetle bu konuya eğilecektir. Değil mi Kobra Bircim?
Tabii. Mart 2024'te görüşeceklermiş bu konuyu.
Oh.
Oh, artık Nisan, Mayıs, Haziran da öğrencilik, sanatçılık, gazetecilik, akademisyenlik ve iş insanlığı hayatı devam edenlere kolay Avrupalar.
Olsun bak, ama Dışişleri Bakanlığı'nın çabası takdire şayan tabii ki. O ilgilenmeyen Avrupa Birliği'nin kabahati.
Bir de seçki de manidar.
Evet.
İş insanı, akademisyen, öğrenci, sanatçı, gazeteci. Gidin kardeşim. Yani bu açıkça bu demek. Gezin, dolaşın, öğrenin, birikin, bilgi sahibi olun, Avrupa ne halde, ne rezil halde görün, ülkenize geri dönün.
Bunları anlatın.
Şükredin, Türkiye cennet, cennet diye burada insanlara ders olsun diye bunlar.
Müthiş.
Ya.
Tıkır tıkır.
Tıkır tıkır Türkiye.
İçişleri Bakanlığı da tıkır tıkır hayatım. O da biliyorsun bu yıl inanılmaz çete çökertme rekoru kırmayı deniyor Ali Yerlikaya.
Bu İçişleri Bakanlarının çökmek fiilinden türemiş şeylerle alıp veremediği ne acaba?
Zaafı yani var.
Çökmek, çökertmek, neyse. Bu hafta kenevir ticaretinden aranan suç örgütü lideri Thomas Joseph Conrad'ı Antalya'da, dolandırıcılıktan aranan suç örgütü lideri Jinking Peng ve kokain ticaretinden aranan suç örgütü lideri Daniel Müller'in ise İstanbul'da yakalamış.
Oh, bak tek tek yakalanıyor suç örgütü liderleri, uyuşturucu şebekeleri, görüyorsun.
Gökte ararken yerde buluyorlar.
Evet.
Bundan sonra bellidir ki bir suç örgütü lideri arıyorsanız adres belli.
Tabii.
Ali Yerlikaya'ya soracaksınız, o hemen çökertecek.
Aynen öyle.
Cennet Türkiye'ye bak.
Ama biz ülke olarak ne olursan ol gel felsefesini her zaman benimsediğimiz için
tabii,
biliyorsun.
Tabii. Mevlana Celaleddin Rumi'ni çıkarmış bir toprak bu toprak. O felsefeden biz de öyle kenevir mi satıyorsun? Dolandırıyor musun? Kokain mi satıyorsun? Efendim güzellik merkezi açtım diye onu mu yapıyorsun? Fon satıyorum diye tefecilik mi? Hiç sorun değil.
Gel bakarız.
Bakarız. Gerekiyorsa bir telefonla bürokrasiyi alaşağı ederiz. Gerekiyorsa siz yaparsınız. Mevzuat arkanızdan gelir.
Deriz.
Siz bacaklarını kırarsınız, biz görmezden geliriz. Siz kaçak yapıyı yıkarsınız, biz fark etmeyiz. Bunların hepsi vakti zamanın İçişleri Bakanları, Ticaret Bakanları tarafından söylenen şeyler yani bunlar.
Bir yandan da bakar mısın ülkenin nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğine? Herkes buraya gelmek istiyor. İşte herkes
Türkiye,
burada.
Türkiye cennet, cennet diye boşuna demiyoruz.
Gerçekten.
Yani.
Gerçekten öyle.
Kimi arıyorsan
tebrikler.
Burada.
Emeği geçen herkese tebrikler.
Kimsenin bilmediği bir koordinatta, kimsenin görmediği bir derenin kenarında, kimsenin bilmediği bir ağacın yaprağının altında herkes bak.
Burada.
Burada yani.
Adeta mutluluk köyü bütün ülke değil mi?
Kobra Kobra'yı ilk bölümden beri dinleyenlere özel bir espriydi.
Hadi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidelim. Onlar da tabii ki dizi izliyorlar hayatın boş vakitlerinde.
Yani bütün meclis çalışanları gibi.
Bütün bakanlar gibi.
Ama bak eski Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı kavak yerleri izliyorlardı. Onlar şikayetçilerdi. Bunlar güncel yargıyı takip ediyorlarmış. Dizinin son bölümünde yetimhanede büyüyen Seçil'in başından geçenler anlatılmış. Bu konuda rahatsız olmuş olacak ki bakanlık, bakanlığa bağlı bakım kuruluşlarına kalan çocukların uğradığı işte istismar gösteriliyor. Böyle bir tırnak içinde karalama var diye Rütü'ye şikayetçi olmuşlar.
Diziyi izliyor bir de beğenmiyor. Rütü'ye şikayet ediyor bak.
Yani bu dizinin başında bildiğim kadarıyla şey yazıyor ama hiç
tabii,
olayların hiçbir gerçek kurum ve kuruluşlarla ilgisi yoktur diye. Bizim programımızın da olduğu gibi.
O yüzden çok da ciddiye almamak lazım. Televizyonda gördüklerimizi, Spotify'da dinlediklerimizi. Hayat öyle bir şey değil yani.
Mesela dizisini izlemek yerine gidin bizzat
bu yurtlarla ilgilenin.
Evet,
evet.
Çok daha faydalı olur. Çok daha işlevsel olur. Herhalde sen bütün bakanlıkları ama bu hafta tek tek parmaklamışsın. Hadi gel Milli Savunma Bakanlığı'na gidelim buradan da.
Hadi gidelim. O da
bedelli askerlik isteyenlerin taleplerine dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de para gönderelim. Böyle şey mi olur?
Demiş.
Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar kadar kendi içinde çelişen bir cümle olamaz. Belli ki askerlik yapılmak istemiyor. Parası neyse verelim.
Git hiç gitmeyelim deniyor.
Ya 21 gün ne bu yani?
Hiçbir şey. Bomboş bir iş yani.
Yani YouTube içeriği mi çekiyorsun?
Evet.
Anlatabiliyor muyum? 21 gün askerlik tecrübesi. Tırnak içinde erkeklere hayatının geri kalan kısmında anlatabilecekleri en azından birkaç hikaye olsun diye 21 gün böyle bir yer alıp kapatmalarının bir şeyi yani bu tamamen.
Evet.
Başka bir şey yok.
Bir yandan da Türkiye o kadar özgürlükçü bir ülke ki her şeyi talep edip her şeyi isteyebiliyorsun. Savunma Bakanlığı'ndan da hiç gitmeyelim evden yapalım talebinde bulunmuş vatandaş. Böyle kızmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız olsa daha böyle bir esprili şeyine getirirdi olayı. Kapatırdı yani ama.
Sayın Cumhurbaşkanımız bir de üstüne para verelim isterseniz o kadar tatlı naif
evet,
ve babacan evet. Bir tavırla söylerdik ki biz böyle
kahkaha atardık.
Evet. Bütün Türkiye tek birazdan böyle. Nasıl ki Kim Jong-un'un babasının cenazesinde herkes bütün ülke gözyaşlarına boğuldu. Biz de bütün ülke kahkaha atardık yani aynı anda.
Kesinlikle.
Bak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çıkmış.
Çok severiz.
Çok. Nimet Çubukçu'ydu benim favorim.
Evet.
Milli Eğitim Bakanları arasında TC tarihinde görülmüş. Yusuf Tekin birinciliği çok net aldı yani.
Aldı. Gerçekten kendisi çok ilimli biri değil mi?
Öyle.
Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz bizim sivil toplum kuruluşu dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz demiş.
Oh çatlayın da deseymiş tam olurmuş. O da dendi çünkü ya biliyorsun.
Evet değil mi?
Oralardan bir açıklamaymış gibi hissettirdi bana bu.
Yok. Bu şeyden, Ayasofya'da parlayan kılıcın kabzasından gelen bir açıklama bu.
Evet, tam olarak. Tam olarak.
Oh, oh çatlayın açıklaması başka yerlerden geliyor. Bu tam Ayasofya'da parlayan kılıcın kabzasından geliyor bu. Bir kere her şeyden önce şunu söyle. Siz ne kadar tarikat ve cemaat diyorsanız deyin, bizim için onlar sivil toplum oluşuyor. Ve biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Tevhid-i Tetrizat Kanunu'na bağlı, eğitimde eşitlik, çağdaşlık ve laiklik temeline bağlı kurum olarak diyor, cemaatler ve tarikatlarla siz ne kadar ödüyorsanız deyin, bizim için bunlar sivil toplum kuruluşları, protokol yapmaya devam edeceğiz diyor. Öğrencilerimizi yurtlarında kaldıracağız diyor. Gelecekler okullarımızda programlar yapacaklar diyor.
Aklınıza gelebilen her türlü işbirliği. Yapın tabii.
Hamdü senalar olsun.
Aynen, ne diyelim?
Ne diyelim? Başka denecek bir şey yok.
Hadi Ticaret Bakanlığı'na gidelim. Ticaret Bakanlığı biliyorsun yeri de olmayacak bakanlıklarımızdan birisiydi. Çünkü bir önceki Ticaret Bakanı'nın yaptıkları dillere destandı.
Herhalde doldurulmaz canım. Ticaret Bakanlarımız kendilerine dezenfektan satmaları olsun.
bir şeyleri daha vardı ama hatırlayamıyorum. Ama
her,
evet.
Ya her gelen bakan son geçtiğimiz bir 10 yılda falan
imzasını attı. Bir seviye belirliyorlar. Bir çıtayı o kadar yukarıya çıkarıyorlar ki, ama işte AK Parti de öyle bir parti. O kadar kalifiye insanlar barındırıyor ki bir sonra gelen o çıtanın da üstüne.
Hep. Bir çıta kalmadı memlekette. Memlekette aşılacak çıta kalmadı yani.
Dur, daha başlangıç, ilk senesindeler hepsi. Ne yapmış Ticaret Bakanlığı?
1 Ocak itibariyle artık lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listeleri giriş kapısına asılmak zorunda olacakmış. Ve masalara aynı şekilde konması zorunlu olacak. Şöyle QR kod yok.
Yok.
Kapıyı asacaksınız, bundan sonra onun fiyatı o kadar, bunun fiyatı bu kadar diye. Bunun sebebi ise güncellenen tarifelerden haber olunamaması üzerine gelen şikayetler. Fiyat artışının yeni adı güncellenen tarife.
Bitti bu kadar.
Bitti bu kadar.
En yaratıcı bakanlık.
İnanılmaz yani.
Ya güncellenen tarifelere yetişemiyorsunuz. İçeri girip rezil olmayın diye. Bak bizi düşünmüşler. Daha kapıda öğreneceğiz, hiç girmeyeceğiz.
Bir daha AK Parti'yi fikir üretememekle suçlarlar ya. Yeni kendi terminolojilerini yarattılar ya.
Ya.
Fiyat, ücret, zam, artış. Aynen. Bunların hepsi çıktı hayatımızda.
AK Partici. Gerçekten AK Partici diye bir dil var yani artık.
Artık tarife, güncelleme.
Evet.
Efendisi koza.
Evet.
Böyle bundan sonra. Gelelim Tarım Orman Bakanlığı'na istersen.
Gelelim.
Hakikaten her bakanlığı tek tek değineceğiz gibi görünüyor bu gidişle.
Tarım ve Orman Bakanlığı da bir taslak hazırlamışlar. Şarap ve bira üreticilerinden yıllık üretim kapasitelerine bağlı olarak 5 milyon ile 50 milyon lira arasında teminat ödemesi istiyorlarmış.
Neyin teminatı olarak peki tam olarak?
Yani hiç anlamadım. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecekmiş. Şarap sektöründe de en büyük payı oluşturan butik üreticilerin, tabii ki verecek böyle bir paraları olmadığı için, en büyük zararı onların göreceğini ve devam edemeyeceklerini düşünüyor uzmanlar da.
Çok doğru, çünkü minimum 5 milyon gibi duyuluyor, evet. Buradan öyle görünüyor yani.
Bunu yapmaya devam edeceksen 5 milyon ver diyor yani, anladığım kadarıyla. Kolay gelsin, geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Meclis ne durumda? Mecliste vallahi hep söylüyoruz. Esas bu tıkır tıkır çalışma meselesini meclise söylemiştik biliyorsun az ilk önce.
Yok ya, meclis bal yapmayan arılar gibi onlar yani. kendilerini parçalıyorlar çalışırken, sonuç sıfır.
Sıfır.
Çünkü bir işi fonksiyonu yok artık meclis denen şeyin yani.
14 Mayıs'ta seçilen 600 milletvekilinden 52'si seçimlerin üstünden geçen 7 ayda partilerinden istifa etmiş. Bir tanesi de ihraç edilmiş. Çok büyük bir oran. Yani başarısız olunmuş bu seçimde demek ki bu. Yani, şeyler yolunda gitmemiş, olmamış, doğru değilmiş.
Türkiye Ligi'nde 52 tane futbolcu transferi olmamıştır bu kadar sürede.
İnanılmaz, inanılmaz.
Zaten bu 52'nin yarısından çoğu CHP'den istifa edip Saadet'te grup yapmadılar mı? Grup kurmadılar mı? Pardon.
Tabii hepsi zaten bir yerlere dağıldı etti falan, ama 652 çok büyük bir rakam yani. Neyse, meclisimizin bir bildiği vardır. İstifa etmişler, gerek görmüşler demek ki.
Ama şöyle ilginç bir şey oldu bu hafta mecliste. Özlem Zengin bir şeye kızdı.
Evet.
AK Parti grubu da salondan böyle bir terk etme kararı aldı. Özlem Zengin tek başına ve böyle nedense böyle hani genelde orada ben ne yaparım diye düşündüm. Ayağa kalkıp herhalde herkese sesimi duyuracak şekilde, arkadaşlar haydi gidiyoruz, çünkü iletişimdir ya insanın temel iletişim yöntemi. Ama Özlem Hanım nedense böyle kollarını iki yana açıp kış kış kış kış yaparak böyle kollarını öne arkaya savur falan diye böyle hadi diye böyle kollarını savurmayı tercih etti yani.
Evet.
İlginç, Twitter'da çobanların böyle yaptığı hareketlere benzetilmiş ama biz asla.
Twitter.
Yani Twitter narsız hiç yani.
Hiç öyle bir şeye benzemiyordu. Daha ziyade arkadaşlarına hadi lütfen arkadaşlar.
Meclis salonumuzun iki ön tarafı iki yan tarafta olmak üzere.
Lütfen çıkış kapısına ilerleyin. Yani. Bu konuşma sizce de çok sıkıcı değil mi? Ben daha ziyade böyle bir kadın gördüm.
Evet yani.
Bu arada geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren milletvekiline...
Allah'ın gazabı böyle olur.
...diyen vekilin de kendisi oldu ortaya çıkmış. Bir de
bunu diyen arkadaşlarımız olayın ne olduğunu anlamamışlardır
demişti geçen hafta, biliyorsun olayla ilgili. Ben söyledim de dememişti.
Bazen işte bu ermişliğe ulaşabilmek için insan kendine bu kadar yabancılaşabilmeli.
Evet.
Kendi söylediği bir şey, bir de arkadaşlar öyle söylemişlerdir. Hani onların evet. Öyle bir anına denk gelmiştir diye kendini partide eriyip bir bütünün parçası olma hali, işte takım çalışması. Onu yapan bilir.
Aynen öyle. Hadi Ahmet Hakan'a gidelim. Bu hafta bir röportaj yaptı. Tüm Türkiye onu konuştu. Hafize Gaye Erkan'la, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la röportaj yapmış kendisi. Ve Hafize Hanım'ın söyledikleri hala konuşuluyor.
Kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz.
Nasıl da bizler gibi değil mi?
10 insanın bir evi olmalı dediği nasıl bir senaryo peki tam olarak?
Nasıl bir sistem bu?
Yani hani çekirdek hali desen anne baba 2 ve çocuklar 8 çocuk demek. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 dedi. Büyük anne büyük baba desen nedir bu, nasıl 10 kişi kalınıyor? Çünkü yani geri kalan her türlüsü Türk aile yapısına aykırı. Kızlı erkekli çok uzun zamandır yasak aynı evde kalmak. Şimdi artık LGBT'ye de karşıyız. Erkekli erkekli kızlı kızlı da kalmak mümkün değil. 10 kişilik aileler olmak mecburiyetindesin ki 10 kişinin bir evi olsun ve o evde yaş. Bir de 10 kişinin yaşayacağı ev İstanbul'da tam olarak nerede? O fiziki koşullara
kaç metrekare tekabül ediyor?
Veya hani mültecilerin böyle, onlar da 10-15 kişi 2+1 tutuyorlar falan ya, öyle bir yaşantımı uygun görüyor bize. Çok ben anlayamadım yani bunu. Ama şu konuda haklı. Hakikaten İstanbul Manhattan'dan pahalı.
Aynı yani, aynı.
Ya ama işte birinciyiz pahalı. Biz dünyada dünya lideriyiz. O yüzden İstanbul dünyanın en iyi, en güzel, en sağlam şehri olduğu için de en pahalı şehri de tabii ki, çok normal yani.
Bazı şeylerin bir bedeli var değil mi?
Her ne kadar İmamoğlu böyle olmasın diye elinden geleni yaptıysa da o da yakında, onu da suyu ısındı.
Isındı.
Isındı.
Isındı. O dikey,
o dikey peyzajı sökmeyecekti. Sen kinlisin oradan da.
Her şey onunla başladı.
Tabii.
Oraya da geleceğiz. Ama Hafize Hanım devam etmiş. Çünkü
Ahmet Bey sordukça sormuş. Demiş ki daha kemer sıkmamız gerekecek mi? Ahmet Bey'in de kemer sıktığını ilk defa duyuyorum.
Hiç zannetmiyorum ya. Yazılar öyle demiyor Ahmet Bey. Birbirimizi yemeyelim.
Vatandaş daha ne kadar kemer sıkacak? Sıktık. Yeterince de sıkı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik. Bu sıkılığın bir lokma, bir müddet korunması lazım.
Demiş hanımefendi. Hiç Sayın Cumhurbaşkanımızın duymak isteyeceği açıklamalar değil bunlar ayrıca.
Boşak korse de tavsiye edebilir.
Evet.
En azından kemeri sıktığımız noktada kalacağız diyor yani.
Aynen, şimdi böyle iyi diyor. Yani,
tokası iz yapsa da diyor ömür boyu.
Biraz daha böyle diyor.
Biraz daha böyle diyor.
Hanımefendi market deneyimlerinden de bahsetmiş.
Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var.
Biz de bakıyoruz.
Mecbur.
Ahmet Bey bile artık bir şeyin fiyatına bakmadan alamıyordur yani.
Bakıyordur eminim.
Biz normal dışarıdan yoğurt almıyoruz. Mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık abiyle de çoğu zaman fiyatları konuşuyoruz. Onu sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum, o kalktı diyor.
Sürekli fiyatlar inmedi. İstersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor.
Yalan söyleyecek hali yok koskoca adamın size. Fiyatlar kalkıyor diyorsa kalkıyor yani.
Ama hanımefendi... Bu yoğurt konusunda birazcık kendini ele vermiş. Çünkü ben sen bunu seslendirirken normal yoğurt dediğinde benim aklıma evde mayalanmış yoğurt geldi. Çünkü bizim evde mayalanır yani 2 günde 3 günde bir yoğurt. Evinde yoğurt mayalayan insan için zaten normal yoğurt evde mayalanan yoğurttur yani.
Dışarıdaki market yoğurdu.
Falan süt fiyatı artıyor, yok evde mayalıyoruz falan. Geçelim bunları.
Haberaktif isimli bir Twitter sayfası da tabii ki meraklanmış Hafize Hanım'ın bu açıklamalarından sonra doğal olarak. Ve Merkez Bankası'nın Gaye Hanım için Ankara'da oturduğu eve vergileriyle birlikte 49 bin lira ödediğini ortaya çıkarmış. Erkan Ankara'da başkanlık lojmanı olmasına rağmen tercih etmemiş. Küçük çocuğu nedeniyle de Beysu konaklarından konut kiralanmasını tercih etmiş. Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre ise ev 270 metrekareymiş.
Sen Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan diye girmeseydin, konuya devam etmeseydin ben bu haberi pek ciddiye alamayacaktım. Yani haber aktif nedir? Hani,
tabii.
Anlatabiliyor muyum? O işte böbrekten 80 Twitter'da. Kilo taş çıktı şeyleri bunlar yani hesapları.
Fahrettin Bey'in hesaplarından biriymiş gibi değil mi hepsi?
Hepsi öyle.
Hepsi öyle. Şey gibi kuş çuşunda kızın var ya, bir sürü fake hesabı. O kız gibi bir ona geçiyor bir ona geçiyor, oradan ona yazıyor oradan ona yazıyor.
Bir gün ama Gülben Ergen gibi yanlışlıkla kendi hesabından yorum yaparsa rezil olur.
Çok dikkatli, çok.
Fahrettin Bey öyle. Kılıçdaroğlu dedem ona vitaminsiz göbels diyordu hatırlıyorsan.
Evet, bunun için de bir tazminat ödemişti diye hatırlıyorum.
Öder dedemde para çok. Ofisler tutuluyor.
Tabii.
Filozoflar çağrılıyor. Tarihçiler çağrılıyor. Efendim mesela sosyologlar çağrılıyor. Psikologlar çağrılıyor. Yeniliyor, içiliyor. Derin sohbetler ediliyor.
Keşke Gülseren Hanım'ı da ağırlasa bir gün ofisinde değil mi?
Muhakkak ağırlar. Selvi Hanım da onlara air fryer'da patates kızartır. Mis gibi.
Hafize Hanım'a geri dönecek olursak da ne diyebilirim?
Böyle dönmeyelim hani, bence.
Kapatmak için dönelim dedim de. Peki. İki annemle yaşıyorum, çocuğumlayım bilmem ne falan deyince insan da gerçekten 70 metrekare dairede üst üste yaşıyorlar falan zannediyor. Hanımefendi 270 metrekare dairede yaşıyormuş.
Kreyesus açsın, yardım aynen gönderelim hanımefendiye burada.
Tam olarak. Vallahi. Son söz bu olmalı yani bu habere. Kreyesus'um, Hafize Gaye Erkan diye.
Merkez Bankası'nın resmi internet sitesine link koyuyorum. Merak etme, bulunur.
Sitenin problemlerini yazmasında oturduğu Beysu konakları.
Havuzu temizlemiyorlar falan. İstanbul'da yaşanacak en iyi 10 site.
Hadi seçime doğru köşesine gidelim. Oralarda kaynıyor gibi gözüküyor. Akşener tabii ki en çok konuşulan isimlerden biri bu hafta.
O çok seviyor bu ülkücüler de kendinden konuşturmaya. Çok. Akşener.
Bahçeli. Oğan.
Öbürü. Zafer.
Özdağ.
Hah. Yani böyle kendimi konuşturayım diye
deliriyorlar.
Deliriyorlar neyse.
İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını bir kez daha söylemiş. Son dönemde yaşanan istifalarla ilgili olarak da partisine operasyon yapıldığını öne sürerek
"Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Üzerimizde oynanan oyunların farkındayım."
"Kızım, git getir süpürdüğün mermileri." Biliyorsun şeyde mermiz dökmüştü ya bir gün meclis kürsüsünde.
Evet.
Onları mutlaka bir yere süpürttürmüştür, faraşla bir şeyle toplanmıştır o. "Kızım getir mermileri," savaş ilanıysa.
Seviyor çünkü Meral Hanım böyle prodüksiyonları, yapacak bir şey yok.
Bir de işte savaş, hançer, mermi temalara da bayılıyor yani. Ki asla bu arada cinsiyetçi ve cinsiyet rolü atar bir yerden söylemiyorum bunu. Yani böyle kadındır kadının savaşa ve mermiye ve falan alakası yoktur yerinden değil. Tam tersi, kadın liderin daha eşitlikçi bakmasını beklersin. Türkiye gibi bir yerde hele kadın olarak yaşamış birinden. Ama yok, abla ısrarla savaş, mermi, hançer, "ben kocamı aldattıysam ailem için katlim vaciptir"
falan gibi.
Açıklamalar da şeylere devam ediyor ısrarla yani. Bir de buna böyle, tabii ki Türkiye'de kadın başbakan, cumhurbaşkanları olsun. Hatta Türkiye'de başbakanlar, cumhurbaşkanlarının cinsiyetleri konuşulmasın bile. İsteğimiz o yönde.
Hepimizin.
Ama sırf kadın diye de bu hanımefendinin peşinden koşan insanlara da ben hayret ediyorum bazen.
Meral Hanım ama öyle. Meral Hanım biraz agresif.
Militarist.
Evet.
İstersen Ahmet Hakan'ın yaptığı gibi bir şarkı gönderelim.
Gönderelim.
"Savaşma seviş benle. Hayata karış benle. İyi günde kötü günde olmaya çalış benle."
Daha ne denir? Daha ne denir? Zaten yani. CHP'de o şarkıyı yollamış gibi kendisine. Ama Meral Hanım savaşmaya kararlı, hem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a demediğini bırakmıyor biliyorsun.
"Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben Erdoğan hapse girerken herkesin kaçtığı zaman da oradaydım. İkisi de korkup milletin isteğini kabul etmediler. Buradan ilan ediyorum. Her yerde seçimlerde tek başına giriyoruz."
Pembe Hanım gibi üç çocuk doğurdum hikayesinin ilahi ay yeter anne bağlama gene o hikayede. İyi ki gittin Ekrem İmamoğlu'nun yanına o akşam. İyi ki.
Bir de iyi ki İmamoğlu'yla Yavaş'a aday aday çıkın dedin.
İyi ki. Mansur Yavaş bununla ilgili de şikayetlerini dile getirmiş bu hafta.
Kesinlikle korkak değilim. Bunu kabul etmiyorum. Madem Kemal Bey'i istemiyordun, masaya dönmeseydin, önümü açsaydın, baştan ısrar etseydin.
Yani Mansur Bey'den beklenmeyecek bir açıklama.
Evet, ilk kez bu kadar açık ve şeffaf.
Yani madem öyle açmak bilmem ne falan.
Hiç mi konuşulmadı? Konuşulmadıysa konuyu oraya getirseydin, itiraz etseydin Kemal Bey'in adaylığına.
Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Seçim sonuçları apaçık önümüzde, ilk tur, ikinci tur hele ki sonuçlarını bir kıyasladığında Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaymış gibi görünür hali bile
oyları Kürt seçmen kadar azalt, evet,
evet yani Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonunu ne kadar düşürdü. Mansur Yavaş gibi bir ülkücü kökenli bir ismin aday gösterilmesinin bu motivasyonu en başta daha ne kadar kırılacağı bu iki tur arasındaki farktan da belli. O yüzden de yok önümü açsaydım bilmem ne falan, Mansur Yavaş Ankara'da iyi, oradan devam yani.
Bence de öyle.
Mansur Yavaş yani.
Bence de öyle. Kendisi öyle de demiş.
İyi Parti desteği olmaması sonucu değiştirmez. Ben %60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor.
Demiş. Ne güzel, al, ne inşallah. Mutlu.
Umarım alır da. Güzel belediye başkanlığı yapıyor. Memnun Ankaralılar değil mi?
Memnunlar gibi.
Peyzaj da sökmedi.
Evet. Yani en önemlisi o.
Hayır. O da Ankara'da milletin göz bebeği, biricik eğlence denince Türkiye'de akla gelen bir numaralı yer olan Dinozor Parkı'nı yıktı. Ya.
Gerçekten öyle. Onun yani da bu CHP zihniyeti. Değil mi? Onun da bedelleri ağır olur.
Sen gör bak.
Bu Ankara halkı o Dinozor Parkı'nı söke söke geri alır.
Melih Gökçek'te nasıl söke söke geri alacak villalarını?
Alamamış işte onu. Bitmiş o mahkeme.
Sen seçimlerden sonra alır o, sen hiç merak et.
Bakalım.
Mansur Yavaş kazanamazsa şeyin bavulları hazırdır yani Melih Gökçek'in.
Evet. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili de İstanbul'da taksi yok karalaması başladı bu hafta. Önce Buket Aydın Instagram'da bir paylaşımda bulunmuş. Sonra ardından Murat Öğüç bir paylaşımda bulunmuş.
Bu şehrin taksi sorunu çözülmedi. Sana yazıklar olsun İmamoğlu.
Tadında paylaşımlar.
İmamoğlu'ndan kaynaklanmıyor bu problem. Taksiciler Odası Başkanı yüzünden bir türlü olmuyor, çözülmüyor bu sorun yani. Bu arada bu konuya ben İmamoğlu'na şöyle bir eleştiri getireceğim. İstanbul senin, taksi senin diye her yere afiş asmış. Tipin sloganını çaldığı için bir kere kınıyorum ben İmamoğlu'nu.
Muhtemelen görmemiştir bile belki de sloganı falan, ama görmesi gerekiyor. O işlerle de ilgilenmesi gerekiyor. Böyle şeylerin gözden kaçmaması gerekiyor diyelim. Taksi problemi de dediğin gibi taksiciler odasıyla ve meclisle, şehir meclisiyle ilgili.
Neydi o? Japonca gibi bir merkez, Ukome miydi?
Evet.
Ha, o problemi yani. Orada çözülmüyor.
Bir de İstanbul Belediye Meclisi'nde de AK Parti çoğunlukta olduğu için o yine karar alınamıyor. Yani yine o sistem çalıştırılamıyor bir şekilde.
Ona göre oy verin. Ne?
Evet.
Yani.
Evet. İmamoğlu ile ilgili bu hafta başka bir köşe yazısına rastladım. Köşecikler için köşe yazılarını tararken Abdülkadir Selvi, DEM Parti'nin, HDP'nin.
Yani HDP'nin yani.
Yeşil Sol falan. Evet falan. Değil mi? Evet, çok değişti.
Her 2-3 yılda bir zaten Kürt Parti'ye bir isim
Değişikliğine gidiyor.
Öyle veya böyle.
DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağız açıklamasını köşesine taşımış ve
Kandil'den İmamoğlu'na destek
başlığıyla
PKK'nın İmamoğlu'nu seçtiğini
bu cümlelerle ifade etmiş bu haberi kendisi. Böyle de bir propaganda başlamış bir taraftan, taksi propagandasına ek olarak.
Ama bence acele etmemek lazım. Çünkü bir önceki yerel seçimler öncesi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan bizzat TRT'ye, devlet kanalına çıkıp yerel seçimlerle ilgili fikrini beyan etmişti. Onu beklemek lazım bakalım PKK kimi destekliyor, desteklemiyor'ya karar vermek için diye düşünüyorum. Peki bunlar olurken CHP ve Özgür Özel cephesi ne yapıyor? CHP 226 tane belediye başkan adayı açıkladı.
Oh.
Oh.
Ankara ve İstanbul mevcut başkanlarını korurken Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da Mustafa Bozbey aday gösterilmiş. Partiye geri dönen Tanju Özcan da yeniden aday olmuş.
Bolu'da.
Bolu Bey'i olarak devam demiş Tanju Bey. Hayırlı uğurlu olsun isteyenlere. Kim vaadini yerine getirecekse, kim halkı düşünecekse, kim gerçekten görev evinin sorumluluklarını yerine getirecekse diyelim. İyi olan kazansın, bu bir savaşsa eğer Meral Akşener'in de dediği gibi.
İyi olan kazansın dediğin gibi.
Sanat.
Aktüelite.
Moda.
Siyaset.
Magazin.
Televizyon.
Değinmeler.
Ve gerçeküstü düşler.
Ahmet Hakan Köşesi.
Ahmet Hakan Köşesi.
Hadi Ahmet Bey'in köşesine gidelim.
Çünkü geçen hafta Kreyasus'tan destekçimiz olmaya başlayan yavru kobramız özellikle Ahmet Hakan Köşesi.
Fanıymış.
Ve istekte bulundu. O yüzden öyle bedavaya yorum yazıp Ahmet Hakan yapmasanız sadece de birkaç gazeteciyle daha da mı köşecik yapsanız da bilmem ne diyenler lütfen yani. Bu devir o devir parayı veren düdüğü çalar.
Bir yandan da gerçekten o köşecik okumak. Sen de geçen hafta köşecikleri taradın. Ben de köşeleri bu hafta taradım. İnanılmaz saçmalıyorlar. Bambaşka dünyalarda yaşıyorlar. Bambaşka kafaları var. Hiç onları burada konuşmaya, lüzum etmeye, ünlü etmeye tırnak içinde gerek yok yani. Ahmet Bey en azından komik, en azından eğlenceli, en azından
lifestyle
konuşuyoruz. En azından programda da bir nefes oluyor diye aslında vardı. Bu hafta da geri döndürdük kendisini.
Hafize Gaye Erkan'ın durumuna bakalım.
Demiş.
Röportajın perde arkasını anlatmış.
Sanki orada değilmiş gibi.
Çünkü Hafize Hanım'ın üstüne çok gidilince hafta boyunca Hafize Hanım bazı açıklamalar yaptı.
Ben röportaja gitmedim. Ahmet Bey bunları röportaj gibi yazmış.
Falan gibi açıklamalarda bulunmuş. Halbuki röportaj fotoğrafları falan var.
Şey mi? Gaye Hanım çizme giymiş, masaya yaslamış. Ahmet Bey de onun altında mı duruyor? Şeyle, Helin Avşar'la, Rasim Ozan Kütahyalı gibi. Ay muhteşem olmaz mıydı öyle poz
sanki
verseler?
Dedikoduya buluşmuşlar da Ahmet Bey röportajı çevirmiş gibi anlatmış Gaye Hanım. Ama Ahmet Bey de öyle olmadığını yazmış köşesinde.
Hayatının çok önemli bir bölümünü ABD'de geçirmiş. ABD'de iyi bir eğitim almış. ABD'de muhteşem bir kariyer yapmış.
Diye hanımefendiye böyle bir Kerem Bürsin muamelesi yapmış.
Dikkat ettim. Konuşurken araya bir tane bile İngilizce kelime sıkıştırmadı. Türkçe ifade gücü. Türk dil ve edebiyatı bölümü mezunlarından bile daha iyiydi. Kırık bir Türkçenin kıyısından bile geçmiyordu. Amerikan kültürü etkisine milim yüz vermiyordu. Sıfır yabancılaşma söz konusuydu yani. Üstelik bunu da göze sokmaya tenezzül etmiyordu. Hafize Gaye Erkan'la ilgili izlenimlerini tek bir cümlede özetle denilse sadece şunu söylerim. Hayatıyla, tarzıyla, konuşma biçimiyle ortalama Türk insanı.
Resmen Kerem Bürsin lafımı geri soktu bana yani Ahmet Bey geri kalan cümleleriyle. Ama bir yandan da çok içim ürperdi. Ortalama bir Türk insanı. Merkez Bankası gibi bir ortalama üstü kuruluşta avaraj bir insan çalıştıramaz. Ortalama bir insan çalıştıramaz.
Evet.
Hele ki başkanı olarak.
Ortalamanın üstünde biri olmalı.
Yani tam bir ortalama Türk insanını herhangi bir bankanın şube müdürü yapabilirsiniz, şube şefi yapabilirsiniz. Ama Merkez Bankası genel başkanı yapamazsınız ortalama bir. Bu bir de iyi bir şeymiş gibi. Ben ortalama Türk insanı deyince benim gözüme ince topuklu ayakkabılarıyla 3000 yıllık mozaikler üstünde Fatma Şahin geliyor.
Evet.
Ya o yüzden yani ben Merkez Bankası'nın ortalama bir insana emanet edilmesini istemiyorum.
En doğal da hakkımız olduğunu bence düşünüyorum. Bence de yani. Ayrıca Ahmet Bey'in kendiyle çelişmesi var bu yazıda maalesef. Biliyorsun Ahmet Bey araya İngilizce kelimeler sıkıştırır. Oh my çok god sever. Yazar. İşte lol yazar. Bir şey yazar mutlaka İngilizce. Amerikan kültürü etkisine yüz verir ve yabancılaşma yaşar yani kendi deyimiyle. Demek ki ortalama bir Türk insanı değil Ahmet Bey. Daha güzel.
Amiral gemisinin başında adam herhalde yani. Hürriyetin başında. Ya. Kolay mı öyle başlara oturmak?
Kendisi bu hafta Ulaştırma Bakanı'yla da görüşmüş.
Son bakanlık o kalmıştı değinmediğimiz sağ olsun Ahmet Bey. Yani...
Bakanlık turu bu hafta yani resmen.
İlk izlenimlerim şunlardır Bakan Bey ile ilgili olarak. Karadeniz'e özgü espri duygusu var kendisinde arada sırada ortaya çıkan. Mühendislere özgü matematiksel bir anlatıma sahip. Tevazu sahibi ve anlayışlı. Uzlaşmacı ve sonuç odaklı. Bu arada damadı Yozgatlıymış.
Karadeniz fıkrasından fırlamış gibi bir karakter yani benim anladığım.
Evet, inanılmaz.
Karadeniz'e özgü espri duygusu.
Fıkralarla Türkiye programı geliyor akıllara tabii.
Sayın Cumhurbaşkanımız da Karadeniz'i biliyorsun, onun da mize Karadeniz'e özgü biliyoruz. Bir mizah anlayışı var. Ki, ama damadın Yozgatlı olmasından bize ne?
Ahmet Bey kendine getirmiş çünkü lafı.
Memleketim Yozgat'tan söz açılınca Yozgat'a havalimanı ne zaman yapılacak diye sordum. 2025'te hizmete girer dedi. Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman biter diye sordum. 2027 dedi. Konuşmanın sonunda bir şey demiş olmak için takipçisi olacağız dedim. Aksi bir müfettiş edasıyla.
Demiş.
Müfettiş ke cıt ke cıt ke cıt.
Bir gazeteci olarak takipçisi olacağız değil de bir şey söylemek için takipçisi olacağız demiş.
Ve kendisine de o gazetecilik title'ı o kadar yakıştıramamış ki. Aksi bir müfettiş edasıyla demiş yani.
Muhteşem. Yani bir de bunu itiraf ediyor olması da muhteşem.
O şeffaf bir insan.
Çok.
Tarafsız bölge.
Çok. Gerçekten.
Bu arada Ahmet Bey Yozgatlıymış.
Evet.
Şimdi kendisine neden sektör ismini koydu? Daha benim için bir yerlere oturdu yani.
Eminim ki herkes de oturmuştur. Diyelim ve hadi Sayın Cumhurbaşkanımızın köşesine gidelim artık. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir haberle başlayalım. Kılıçdaroğlu'na açtığı 65 bin liralık hakaret davasını kazanmış kendisi. Gazze'li yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlamış.
Eminiz Kızılay onu Gazze'li yetim çocuklara harcar. Güzel onların sığınabileceği çadırlar üretebilir ve onları Gazze'de kurulmuş yardım kuruluşlarına satabilir mesela.
Evet.
Bu şekilde Gazze'li yetim çocuklara harcar parayı Kızılay, eminiz ki. Onlara satılmak üzere bir şeyler üretirler.
Yapmadıkları şey değil.
Kendi memleketindeki insanlara tabii yaptılar. Gazze'deki bilmiyorum artık.
Kızılay'ı mı vermek daha iyiydi yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat gidip Gazze'de bu parayı orada dağıtması mı daha iyiydi bilmiyorum.
Yani iki torba 200'lük yapar 65 bin lira dediğin. Onu orada hakikaten birer birer böyle dağıtsaydı Gazze'li çocuklara.
Çünkü bize dağıttı biliyorsun. Evet. Hatay'da depremzedelere dağıttı.
Almanya'da havalimanında dönmeden Alman çocuklara dağıttı 200'lükler.
Gazze'ye de dağıtabilir yani.
Ya 65 bin 200 dağıtmak zor gelirse o böyle Riyanlı'nın falan var ya para atma
Dilan
makineleri.
Dilan Polat'ın elinde görmüştük en son.
Onlardan bir tane muhakkak delil olarak falan el konmuştur. Bir mahkemeden istesin alsın fık fık fık fık dağıtsın 200'lükleri orada Gazze'de yani. Çay atar gibi. Işıklı top atar gibi. Satranç takımı atar gibi.
İşte çok
lale
daha.
Lale soğanı atar gibi.
Çok daha büyük şeyleri bize yaptığı ve yaşattığı için Gazze'ye de gidip para dağıtması hiç
şaşırtmaz
bir şey. Şaşırtmaz yani. Ki yüce gönüllüdür yapar.
Evet. Ya bir de şey işte yerli milli olmak öyle bir şey. Türk milleti öyledir.
Evet.
Gittiği yere hediyesiyle gider. Şimdi bir yere ziyarete gidiyorsun. Olur mu yanında bir şey götürmeden yani? Gittiğin yerin janrına göre.
Tabii.
Şimdi satranç takımı götüreceğin insan var, arkadaşın var, hediye alacaksın. Işıklı top hediye alacağın arkadaşın var.
Evet.
Ona göre gittiğin yere göre hediyeyle gidiyorsun.
TikTok'tan da bahsetmiş bu hafta kendisi.
Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.
Herhalde
Bahçeli ile bir sohbet etmiş bunlar.
Sanırım Bahçeli Laz kızından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bak böyle bir şey var neler yapıyorlar dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da kızmış tabii ki ahlaki bir yozlaşma içinde demiş yani.
Sosyal
bu halk
medya demiş, halk değil.
Sosyal medya.
Sosyal medya yozlaşıyor.
Evet.
Keşke bunu bize bağıracağına Elon Musk'ı arayıp söyleseymiş. İlhan'cığım bu X'i bir dur, hadi TikTok'a bir şey yapmıyoruz da bu X nedir böyle diye bir söyleseymiş yani.
TikTok'un da yasaklanması gündemdeymiş. Bakalım.
Canikom bu ülkede Wikipedia senelerce yasak kaldı. YouTube yasaklandı. Ekşi Sözlük hala yasak. Ne, TikTok'u yasaklasalar ne olur yani?
Sen zaten pozitif bakmayı bilen birisin
her
hayata.
Zaman.
Yani her zaman. TikTok mu kapandı? Boş ver Instagram'a girerim. Yani.
Reels var.
Aynen öyle.
Reels bir kapandı. YouTube Shorts var.
Fahrettin Bey hemen bir TikTok yerine TikTok yapar bir şey yapar. Yani bulur oradan çekeriz videolarımızı ne olacak?
Böyle bir tane bir kelimelerin arasından bir tanesini seçer. Ve alfabeden bir önceki harfe geçirir. Bak neler oluyor.
Aynen öyle. Artık TC kimlik numaramızda giriş yapar. Çekeriz videolarımızı ne olacak?
Pardon, iki önceki harfe ben İngilizce düşünmüşüm. Ahmet Hakan, ben Kerem Bursin. İşte bunu hiç atamıyoruz üstümüzden.
Asla. Sayın Cumhurbaşkanımız Macaristan'a da gitti bu hafta ve Viktor Orban'la görüştü. Kendisine tok hediye etti. Orban Bey de ona at hediye etti. Ve atı hediye ederken de şaka yaptı. İşte
ne dedi, umarım düşmezsiniz mi dedi.
Ben size bir at hediye ediyorum. Karşılığında da yüzlerce at alıyorum.
Falan gibi TOG'u öven bir espri yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok mutlu oldu tabii ki.
TOG'un övülmesine mi, at hediyesine?
TOG'un övülmesine.
Çünkü yani ben Sayın Cumhurbaşkanımız yerinde olsam o atı, o Orban'ı yedirirdim yani. Sen ne demek istiyorsun diye. Daha biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız çiçeği burnunda başbakanımızdı. At üstünde bir ne diyelim
maalesef
ona
diyelim.
Yani hayır, muhteşem edasıyla böyle bir şov sergiliyordu derken
bir şeyler ters gitti.
Ne yazık ki. Ya yani bir de o konuyla ilgili de çok ciddi iddialar var biliyorsun. Uzaydan atın gözüne lazer yansıtıldığı falan yönünde bir kaza gerçekleşmesi neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız at tarafından düşürülmüş oldu. O yüzden bu at hediyesi çok bence çirkin yani Orban Bey lütfen. Bir Macaristan arabası yok var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bir ne bileyim iki tekerlekli üç tekerlekli bir taka da mı üretmiyorsunuz ülke olarak hediye edemediniz de iyice beygir hediye etmek koskoca Cumhurbaşkanımıza yani.
Olmadı bir peynir zeytin sepeti bir şey yani. Ülkenin yerel lezzetlerinden.
Salam. Bir salam buketi diyorsun.
Ülkenin yerel lezzetlerinden bir sepet de olabilir yani.
Yani bu programı siyaset meydanı 32. gün seviyesinden alıp Mehmet Ali Erbil en büyük top kimse araba onda seviyesine getirmeniz başarıyorsun böyle. Vallahi görselli seyircili meyircili bir şey yapsak insanların ağzına salam sokarsın sen böyle. Buna bu kadar güldün ya sana da bravo, yazıklar olsun yani sana da.
Yapabilme potansiyelim var.
Var. Var. Var ya. Canlı gösteriyor ona göre gelin. 24'ü pazar günü yani bölüm yayınlandıktan hemen sonraki gün.
Çıkın, ona göre gelin.
Ona göre gelin. Kobra iki her an ağzınıza salam sokabilir yani. Bu hafta kendisi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde de konuştu.
Bak büyük ödülleri töreni bizimki küçük olacak ona göre gelin.
Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl hayata bakış açısını görüyorsun değil mi?
Büyük olmayan hiçbir şey yok.
Hiçbir şey. Ya ödülleri de büyük. Yani Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri yeterli gelmemiş.
Büyük ödülleri. Herhalde.
Herhalde.
Büyük ödülleri pek çok kişi kazanmış. Emel Sayın'dan Refik Anadol'a çok çeşitli kartelada dağıtılmış ödüller.
Burada konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız
kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.
Önemli.
Önemli.
Önemli.
Yüzleşmemiz gerekiyor.
Evet.
Hepimizin ama.
Evet.
Hepimizin yani.
Ben de haftaya terapiye başlıyorum.
Sen de yüzleşeceksin.
Ben de yüzleşeceğim.
Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle yüzleşeceksin.
Kabileler de kendi gerçekleriyle yüzleşsinler bir an önce.
Diyelim.
Diyelim.
Diyelim.
Bu tarz farkındalıklar çünkü insanı her zaman ilerleten, güçlendiren ve birey olmak yolunda destekleyen şeylerdir. Herkese tavsiye edelim.
Kendisi bir açıklama daha yapmış bu büyük törende.
Tören ve ödüller olduğu gibi açıklamalar da büyük görüyorsun ki.
Evet.
Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini iyi düşünmek zorundayız.
Çünkü arzu etmediğimiz kültür sanat ürünlerinin üretilmesine müsaade etmediğimiz için de arzu ettiğimiz kadar içerik üretilmiyor olabilir.
Şimdi neyi kültür sanat olarak değerlendirdiğine göre değişir.
Doğru.
Kültür var, sanat var. Otur 3,5 saat Once Upon a Time in Anatolia'yı izle bakalım ne oluyor. Baygınlık geçirirsin burada.
Ahmet Bey gibi uyurum.
İçinden şarkı mırıldanırsın.
İyi düşünmek zorundayız ama doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Bu hafta bize pek çok görev yüklemiş. Önce yüzleşmemiz gerekir demiş. Sonra düşünmemiz gerekir demiş.
Özellikle de işte kültür sanat akademi demeye gerek yok. Toplumu tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altına alan ideolojik kabilelerle ve arzu ettiğimiz seviyede kültür ve sanat üretimine izin vermeyen sebeplerle hakikaten iyice bir yüzleşmek ve sebeplerini düşünmek gerekir.
Bence de öyle. Öyle dönemlerden geçiyoruz.
Ama tabii ki hiçbir kabilenin baskısı altında kalmadan eğleneceğimiz, kültür ve sanatı arzu ettiğimiz seviyede üretimine sebep vermeyen sebeplerin hiçbirisini umursamayacağımız canlı, cap canlı 4. Altın Kobra ödül törenlerimiz
24 Aralık Pazar saat 20'de Kadıköy Entropi sahnede.
Bu bölüm tadı damağımızda kaldı. Çok güzel bölümdü. Tüh dinledik ilk günden daha ne yapacağız bütün hafta diye endişelenenler hemen yarın akşam
çıkın çok, çıkın gelin.
Çok daha güzeli var.
Çok daha büyüğü var değil mi? Bundan büyük bak.
Bundan sonra bizimki de 4. Altın Kobra büyük ödülleri. benimki daha büyük diyen ölçüşelim.
Aynen öyle diyelim ve...
Sosyal medya hesaplarımızı ben mi şimdi hatırlatacağım bu hafta, unutuyorsun? Kobra 2'cim bu senin işindi.
Doğru söylüyorsun Kobra 1'cim. Twitter'ımız Kobra Pods, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast...
En önemlisi bakın canlı gösteriye de az kaldı. Biz böyle bir gazlayıp böyle bir hızlıca destekleyebileceğiniz Kreyasus hesabımız Kobra Kobra Podcast.
Diyelim yılın son bölümü Kobra Bircim. Bir de yılbaşı günü canlı gösterimizi yayınlayacağız.
Nokta koyduk yıla.
Gerçekten koyduk ve bizim için muhteşem bir yıl oldu.
Ve sonunda da harika bir bölümle noktaladık.
Başta Meriç Aral olmak üzere bütün yavru kobralarımıza teşekkür edelim. Çünkü kendisi sayesinde gerçekten dinlenmelerimiz çok arttı. Tekrar bir teşekkürü de silgemeyelim. Ve bütün yavru kobralarımızı çok seviyoruz. Bize yazdıkları için, bizi dinledikleri için. Onlara da binlerce kez teşekkür edelim.
Tamam kes. Yarın görüşürüz. Hadi çıkın. Hadi yarın görüşelim. Anacığım. Yarın görüşemediklerimizde de onun böyle işte kültür sanat akademi dünyasını tek tipleştiren baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabilelerin baskısı altında ve kültür sanatı arzu ettiğimiz seviyede ürettirmeyecek sebeplerden geçmiş haliyle kesilip biçilmişini dinleyecek olanlara da seneye görüşmek üzere diye kötü esprilerimizi yapalım ve bölümü noktalandıralım artık.
Noktalandıralım. Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.